Ayrım 33.
Sayfa 403. Ondan sonraki de öyle kararsızca imzaladı. Kaşlarını çatmış, gayretten tere boğulmuştu. Bir başkası imzasını basmadan önce birkaç kere yanlış yaptı. Sonra dilini içeri çekti. Popov fiyakalı bir imza attı. Ayağa kalkarak terli alnını mendiline sildi. ''Listeyi ekle ona!'' dedi esniyerek. Adamın biri gülümsedi. ''Öbür dünyada Kaledin bize teşekkür edecek ya bu iş için.'' Kağıdı duvara yapıştıran katibi seyrediyordu. Kimse şakasına gülmedi. Sessiz sessiz evden çıktılar. Merdiven başının karanlığında birisinin ''İsa peygamberimiz sen bizi'' diye içini çektiği duyuldu. 29. Süt gibi yıldızlara sarınmış o gece dükkana kapatılan mahpuslar pek uyumadılar. Konuşmanın ardı çabucak kesildi. Havasızlıktan, endişeden tıkanır gibi olmuşlardı. Bütün gece içlerinden biri sormuş durmuştu nöbetçiye. ''Yoldaş, kapıyı aç, dışarı çıkmak istiyorum.'' İç gömleği pantolonunun üstüne çıkmış, saçı başı darmadağın, ayakları çıplak, kararmış yüzünü anahtar deliğine yapıştırmış, habire aynı sözü söylüyordu. ''Açsana kapıyı, yoldaş.'' ''Bırak şu yoldaş lafını, yeter be.'' dedi nöbetçilerden biri sonunda. ''Aç kardeş.'' Mahpus bu sefer başka türlü seslendi. Nöbetçi tüfeğini yere koydu, cigarasını bitirdi, gecenin içinden uçup yem bulmaya giden bir yaban ördeği sürüsünün kanat vuruşlarını dinledi. Sonra dudaklarını kapının çatlığına yapıştırdı, seslendi. ''Ulan herif, işe olduğun yere işte. Zavallı, pantolonun bir gecede çürüyecek değil ya. Islak da olsan, kuru da olsan cennete girersin, meraklanma.'' Kızıl partizan, ''Tamam, işimiz bitti.'' diye bağırdı. Kapıdan çekildi. Omuz omuza oturuyorlardı. Köşede Podyolkov kendine lanet okuya okuya cebindeki paraları yırtıyordu. İşi bitince çizmelerini çıkardı. Krivoşnikov'un omzuna dokundu. ''Şimdi anlaşılıyor her şey. Aldattılar bizi, aldattılar, reziller.'' Arkadaşı yanında uzanmış yatıyordu. ''Mihail, bilsen nasıl kodu bu bana? Çocukken babamın çakmaklı tüfeğini alır, ormana avlanmaya giderdim. Git git ağaçlar insanın başının üstünde yemyeşil dam gibiydi. Ördekleri ateş ederim, ıskaladım mı bir kızardım kendime, utancımdan ağlayabilirdim. İşte şimdi bir halt yedim ki sorma. Rostov'dan 3 gün önce ayrılmış olsaydık, şimdi burada böyle ölümü beklemezdik. Heriflerin karşı ihtilalinin altını üstüne getirecektik.'' Krivoşnikov gülümsemeye çalıştı. Dudakları acı acı büküldü. Fısıldadı o da. ''Allah'ın belaları. Öldürsünler bizi. Ölümden korkmuyorum daha. Yalnız bir şey var. Öbür dünyada birbirimizi tanımayacağız. Şarkıdaki gibi. Sen de ben de orada olacağız ya Fyodor. Yabancılar gibi karşılaşacağız. Ben ondan korkuyorum.'' Podyolkov huysuz bir sesle ''Bırak şimdi.'' diye homurdandı. Büyük, sıcak ellerini arkadaşının omuzlarına koydu. Mesele orada değil. Lagutin, adamın birine köyünü anlatıyordu. Başı uzun diye nasıl büyük babası onunla alay ederdi. Bir keresinde komşunun kavun tarlasında yakalanınca o aynı dedesinden nasıl bir güzel sopa yemişti. Çeşitli konular bölük pörçük konuşuldu o gece. Bunçuk kapının yanında bir yer bulmuş, çatlaktan giren serin havayı soluyordu. Aklı geçmişe dalmıştı, anasını düşünüyordu. Birden bir acı keskin bir çimdik gibi battı içine. Düşüncelerinin yönünü zorla değiştirdi. Anna'yı, daha yakın günleri düşündü. Ferahlattı bu onu. Hayatının elinden alınacağı düşüncesi karşısında bel kemiğinden aşağı inen o ürperti, o içini acıtan hasreti duymuyordu artık. Ölüm onun için eziyetli, tatsız bir yolculuktan sonra varılan neşesiz bir duraktı. Öyle yorgun olurdu insan, öyle bezgin, vücut öyle ağrır, sancırdı. Yolun sonunda hiçbir duygu kalmazdı insanda. Ötede birkaç mahpus neşeyle ve hüzünle kadınlardan, sevgiden, hayatlarında yaşadıkları büyük küçük sevinçlerden söz açmışlardı. Ailelerini, akrabalarını, dostlarını anlattılar. Yeni boy veren buğdayın iyiliğini konuştular. Öyle boyluydu buğday, içine dalan kargaları göremezdin. Vodka'ya hürriyeti açtılar. Podyolkov'a lanet okuyorlardı. Ne ki yarım yamalak bir uyku geldi, siyah kanadının altına aldı çoğunu. Vücutları yorgun, gönülleri yorgun, uzanmış, oturur, hatta ayakta uyuyakaldılar. Tam şafak sökerken, içlerinden biri uyuyor muydu, uyanık mıydı kim bilir, birden ağlamaya başladı. Kaba saba yetişkin adamlar, çocukluklarından bu yana tuzlu gözyaşının tadını unutmuş adamlar, ağlamaya başlamaz mı? İşte o korkunç olur. Birçok ses birden uykunç sessizliği kırdı. Sus lan! Allah belanı versin emi! Sus, yoksa yırtarım boğazını, bak! Ulan karı! Burada uyuyor millet, insan utanır be! Adam burnunu çekti, sümkürdü. Orada burada ışıldayan kızıl cigara uçları. Kimseden ses çıkmıyordu. Hava erkek teriyle, birbirine yakın duran sıhhatli vücutların kokusuyla, cigara dumanıyla, geceleyin düşen çiğle koyulmuştu. Köyde bir horoz günü haber verdi. Dışarıda adım sesleri duyuldu. Bir yere bir demir çarptı. ''Kim var orada?'' Nöbetçilerden biri bağırdı. ''Dostuz, Podyolkov'un adamlarına mezar kazmaya gidiyoruz.'' dedi genç hevesli bir ses. Dükkanda herkes bir anda kımıldar oldu. 30. Pyotr Melekov'un kumandası altındaki Tatars köyü birliği aynı gün şafak vakti Ponomaryov'a vardı. Köy kazak çizmeleriyle, suya götürülen at sesleriyle çınlıyordu. Köyün öte ucuna doğru büyük bir kalabalık akmaktaydı. Pyotr adamlarını köyün orta yerinde durdurdu, atlarından indirdi. Birkaç kazak ona doğru geldiler. ''Neredensiniz siz?'' diye sordu biri. ''Tatarsk'tanız. Biraz geç kaldınız. Podyolkov'u sizin yardımınız olmadan enseledik. Orada kapattık herifleri, kümeste tavuklar gibi.'' Güldü, dükkana doğru elini salladı. Hristonya, Gregor ve birkaç kazak daha adama yanaştılar. ''Nereye gönderecekler onları?'' Hristonya sordu. ''Ölülerin yanına.'' ''Ne? Yalan söyleme.'' Gregor adamın yakasına yapıştı. ''Ne yapalım beyefendi, siz daha iyi bir yalan uydurursunuz.'' Adam küstah bir edayla konuşarak Gregor'un kuvvetli ellerinden dikkatle sıyrıldı. ''Bakın işte orada dar ağaçlarını kurdular bile.'' İki güdük söğüt ağacı arasına çatılmış bir sırıktan sarkan ipleri gösterdi. ''Atları ahıra götürün.'' dedi Pyotr'a. Hava bulutluydu. İnceden yağmur çiseliyordu. Köyün dışında kazaklar, kadınlar yoğun bir kalabalık olmuştu. İdamların saat 6'da yer alacağını öğrenen Ponomaryov ahalisi az görülür eğlenceli bir temaşaya gider gibi hevesli ve heyecanlıydı o sabah. Kadınlar bayramlıklarını giymişler, çoğu çocuklarını yanına almıştı. Kalabalık çayıra yayıldı. Dar ağaçlarıyla biri yanda kazılmış 2 metre derinlikte bir çukurun çevresine doluştu. Çocuklar çukurun bir yanına atılan tümseyin ıslak balçıkları üstüne çıktılar. Erkekler heyecanla yakın idamları konuşuyorlardı. Kadınlar aralarında fısıldaşıyordu, hüzünlü bir halleri vardı. Harp divanı başkanı uykulu bir yüzle geldi. Cigarasını tüttürüp çiğnerken kuvvetli dişleri ortaya çıkıyordu. Kısık sesiyle kazak muhafızlara emir verdi. ''Halkı çukurun başından öteye sürün. Spiridonov'a söyleyin ilk partiyi göndersin.'' Saatine bir göz attı. Bir kenarda durdu. Ahaliyi geri iteleyen kazakları seyretti. Kalabalık bir yarım daire olmuş, geri çekiliyordu. Spiridonov bir kazak mangasının başına geçip hızlı adımlarla dükkana girdi. Yolda Pyotr Melekov'la karşılaştılar. ''Köyden gönüllü var mı? Ne için? Ateş mangası olacak.'' ''Hayır, yok, olmaz da.'' Pyotr'a kaba bir sesle cevap verdi. Yolu kesen Spiridonov'un yanından dolandı. Ama Tatars'tan gönüllü hiç çıkmadı değil. Kasketinin siperliği altından sarkan saçını okşayarak Mitka Korşunov Pyotr'a'nın yanına gitti. Yeşil gözlerini daralttı. ''Ben gönüllüyüm. Ne diye yok diyorsun? Ben varım. Fişek ver bana biraz. Bendekiler yetmeyecek.'' Yüzünde gergin, kötü bir ifadeyle Andrei Kaşurin ve Fyodor Bodovskov da ona katıldılar. Kazak muhafızlarla çevrilmiş ilk 10 kişi dükkandan ayrılınca sıkışık kalabalıktan bir fısıltı, bir mırıltıdır koptu. Podyolkov bol, siyah dizlikleriyle en önde yürüyordu. Ayakları çıplaktı. Deri ceketinin önü açık. Kocaman ayaklarını çamurlu yola güvenle basıyor, ayağı kayınca dengesini bulmak için azıcık sol kolunu yükseltiyordu. Krivoşnikov yanında sapsarı kesilmişti. Zor bela sürüklüyordu kendini. Gözleri hummadan alev alevdi. İkide bir acıdan ağzı çarpılıyordu. Kaputunu omuzlarına sararken soğuktan donuyormuş gibi titredi. Nedense bu ikisinin giysilerine dokunmamışlardı. Ötekiler yalnız iç çamaşırlarıyla kalmıştı. Lagutin Bunçuk'un yanında yürüyordu. İkisi de yalın ayaktı. Üzerlerinde yalnız gömlekleri vardı. Lagutin'in pırtıl donunun altından sarımsı derisi görünüyordu. Aptal aptal donunun paçalarını çevresine sarıp örtünmeye çalışıyordu. Bunçuk muhafızların başları üzerinden ötede, uzakta, bulutların boz kefenine baktı. Soğuk, ciddi gözleri kırpış kırpıştı. Geniş avcunu gömleğinin açık yakasından içeri daldırmış, kıllı göğsünü okşuyordu. Erişilmez, ele geçmesi imkansız ama düşüncesi insana hoş gelen bir şeyi bekler gibiydi. Öbür mahpuslardan kimi katı bir umursamazlık içindeydi. Kır saçlı bir bolşevik küçümseyici bir hareketle elini salladı. Kazak muhafızların ayaklarına tükürdü. Ama birkaçının gözlerinde yaşama özlemi öyle derindi. Çarpılmış yüzlerinde öyle bir dehşet vurmuştu. Gözleri bunların gözlerine değince muhafızlar bile başlarını çevirdiler. Çabuk çabuk yürüyorlardı. Podyolkov sendeleyen Krivoşnikov'un kolundan tutmuştu. Kalabalığın beyaz başörtülerine, kırmızı mavili takkelerine yaklaştılar. Ahaliyi süzen Podyolkov yüksek sesle küfretmeye başladı. Lagutin'in kendisine baktığını görünce ansızın sordu. ''Ne var? Ne oldu? Şu son birkaç gün saçların kırlandı.'' ''Tabii ya.'' Podyolkov derin derin soluyordu. Dar alnının terini sildi, tekrarladı. ''Tabii ya, kafese tıkılan kurt bile kırlanır. Ben insanım, insan.'' Başka bir kelime konuşmadılar. Kalabalık, koca bir yığın ileri geldi. Sağda mezarın uzun, kara yarası uzanıyordu. ''Dur!'' Spiridonov emretti. Podyolkov derhal bir adım ilerledi. Bezgin gözlerini en ön sırada duranların üzerinde gezdirdi. Çoğu orada kır saçlı adamlardı. Cephe adamları, vicdanları çimdiklenmiş, gerilerde kalmışlardı. Podyolkov ağır ağır ama açık seçik konuştu. Konuşurken sarkık bıyıkları hafiften oynuyordu. ''Babalar, izin verin. Krivoşnikov'la ben yoldaşlarımızın ölüme nasıl gittiklerini görelim. Ondan sonra asın bizi. Ama şimdi arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla konuşmak, yüreği pek olmayanlara güç vermek isteriz.'' Kalabalık öyle sessizdi. Kasketlerin üstünde yağmurun pıtırtısı duyuluyordu. Geride tütünden sararmış dişlerini gösterip gülümseyerek bekleyen mahkeme başkanı Popov itiraz etmedi. İhtiyarlar da kırık dökük sesleriyle rıza gösterdiler. Krivoşnikov'la Podyolkov kalabalığın içine dalınca ahali ikiye ayrılıp onlara dar bir yol açtı. Mezardan az bir yerde durdular. Dört yanları kapalı, yüzlerce göz üzerlerine dikili. Kazaklar kızıl partizanları sırtları çukura dönük sıraya dizdiler. Podyolkov yoldaşlarına baktı. İyi görünüyordu. Ama Krivoşnikov sıska boynunu uzattı. Parmakları ucunda yükselmek zorunda kaldı. En solda Bunçuk'u gördüler. Azıcık öne eğik duruyordu. Derin derin soluk alıyor, gözlerini yerden ayırmıyordu. Yanında duran Lagutin hala donuyla meşguldü. Onun yanındaki adam en azdan 20 yıl yaşlanmış derdin. Öyle değişmiş, tanınmaz olmuştu. İki kişi daha çukurun başına gelip sırtlarını döndüler. Biri dünyaya meydan okurcasına küstah küstah gülümsüyor, sıkılmış kirli yumruğuyla kalabalığı tehdit ediyordu. Sekiz kişiden en sonuncusunu sürükleyerek getirdiler. Adam kendini geri geri atıyor, ayaklarını boşuna yerde sürüyor, muhafızlara yapışıyordu. Bir ara yaşlara bulanmış yüzünü sikti, dikeldi, böğürür gibi bir sesle haykırdı. ''Bırakın beni kardeşler, bırakın, Allah aşkına bırakın. Kardeşler, kardeşler ne yapıyorsunuz? Alaman Savaşı'nda 4 haç kazandım ben, çocuklarım var. Tanrım, suçsuzum ben. Ah, niçin, niçin yapıyorsunuz bunu?'' Boylu poslu bir kazak dizini adamın göğsüne bastırdı. Çukura sürükledi, götürdü onu. O zaman Podyolkov adamı tanıdı. Yüreği birden buz kesti. En korkusuz kızıl partizanlardan biriydi. 4 Saint George haçının 4'ünü de kazanmış, yakışıklı, sarı saçlı bir delikanlı. Kazaklar onu dikelttiler, yeniden yıkıldı yere. Kazakların ayaklarına yapıştı, dudaklarını çizmelerine, durmadan yüzünü tekmeleyen çizmelere bastırdı. İşkenceli, boğulurcasına bir sesle böğürüyordu. ''Öldürmeyin beni, acıyın. Küçücük çocuklarım var, 3 tane, biri kız, kardeşlerim, dostlarım.'' Uzun boylu kazağın dizlerine sarıldı. Adam silkti attı onu. Geri çekildi. Kabaralı topuğuyla kulağının üstüne yaman bir tekme savurdu. Adamın öbür kulağından kan fışkırdı. Beyaz gömleği hep kan oldu. ''Dik tutun şunu!'' Spiridonov öfkeyle bağırdı. Nasılsa kaldırdılar adamı. Öyle bıraktılar. Geri kaçtılar. Öbür tarafta ateş mangası silahlarını hazır etti. Kalabalıktan bir inilti koptu. Sonra donup sustular. Kadının biri isterik bir feryat kopardı.